Ayrım 3.
Görmese unutuyor, anımsayınca suçluluk duyuyordu. O sıralar okulu bitirdi, mimarlık bürolarına, inşaat şirketlerine parça işi yapmaya başladı. Aynı günlerde annesinin evine taşınmıştı. Herkesi, her şeyi ve kendini kıyasıya eleştirdiği, annesi dışında kimseyle konuşmadığı inziva günleriydi onlar. İnsanlar ölüyor, eski dostlar birbirine ateş ediyor, sokaklarda kırmızı ayak sesleri duyuluyordu. Bilen konuşmayandır, konuşansa bilgisiz diyordu Leo Tess. Bol bol okuyor, annesiyle tartışıyor, ona gitar çalıyor, kareli defterine notlar düşüyordu. Sirenler çalıyordu her yerde. Bilgi değil, bilgelik önemli diyordu Cahide Hanım. Nergis çiçeği burnunda ama yıldızı parlayan bir avukattı o sıralar. Yakışıklı kocası Işığı, önce profesyonel devrimciliğini, şimdi de yurt dışında yaşamak zorunda kalışının maddi ve manevi yüklerini tek başına taşıyordu. Yalnızdı, annesi ve kardeşlerine en uzak olduğu yıllar. Ne güzel dans ederdin sen Nergis. Uzun saçlarını ensesinde iri bir topuz yaparak kuğu boynunu iyice uzatan, yeşil gözlerinde sisler uçuşan bir küçük kız geldi gözlerinin önüne. Benim bütün arkadaşlarım sana aşıktı abla. Seninle gurur duyardım. Hala güzel boynunu cömertçe açan Nergis gülümsüyordu. Birbirlerinin en yakın çocukluk şahidi ancak kardeşlerdir. Senin danslarını izlerken hep uzun boynunun çevresinde dolanan bir vahşi yılan görürdüm. Vahşiydi ama güzeldi. Renkli, parlak ve sana tutkun. Sana zarar vermekten çok korkar. Her dans edişinde kendini zehirlerdi. Artık hiç dans etmiyor musun Nergis? Nergis hayali geniş, gönlü güzel kardeşim bakışlarıyla baktı ona, elini tuttu Teoman'ın. Aralarında 2 yaş olmasına karşın herkes Teoman'ı onun ağabeyi sanırdı. Belki de geniş omuzları, uzun boyu, gözlükleri ve sakalı onu olduğundan yaşlı gösteriyordu. Annem seni öyle tuhaf, öyle mistik bir tutkuyla severdi ki, dans ederken beni izleyişinizden, sizi tek bir beden gibi görürdüm bazen. Senin müzik derslerin sırasında, sonra bize gitar ve akordeon çalışında, annemin sana bakışında bir tapınma, bir ermişlik tonu vardı ki, çatlasam da onun gözünde o yere çıkamayacağımı anlardım. Yalnızca benim değil, hiç kimsenin şansı yoktu. Bakıştılar. Annem seni hep benden daha çok sevdi Theo. Sesinde kabullenmiş, hatta sevgi dolu, yüklü dokunuşlar vardı. Sessiz kaldılar. Çocukken yaptıkları gibi buharlanmış cama, vapur ve uçak resmettiler parmaklarıyla, sonra sessizce camdan dışarıya uzandılar. Annelerinin ölümünden sonra ilk kez buluşmuşlardı. Anneannem ketum ve gururlu bir kadındı, inatçıydı. Anneme bu sonuncusunu miras bırakmış, 79 yaşına dek sağlıklı ve dinç yaşadı. Onun sülalesi uzun yaşayan kadınlarla doludur. 5 yıl önce banyoda ölü bulunduğunda beyin kanamasından bir çırpıda öldüğünü söyledi doktor. Ne ağrı, ne sızı, ne de bekleyiş. Anneannemi severdim. Soğuk ve mesafeli olmasına karşın güvenilir ve dayanıklıydı. Annem ve babam ayrı ayrı evi terk ettiklerinde onun varlığı Cem'le beni çok gereksindiğimiz, hala bir evimiz olduğu düşüncesinin sağlıklı ve güvenli kanatları altına almıştı. Yemeğe geç kalmaya, diş fırçalamayıp el yıkamamaya, dağınık yaşamaya, çatal bıçaksız yemek yemeye, günaydınsız güne başlamaya, tek sesli müziğe, sarımsak kokusuna, kirli çoraplara, dedikoduya, gevezeliğe, düşüncesiz para harcamaya ve Türk-Yunan düşmanlığına tahammül edemezdi. Tahammül ettiklerinin listesi çok kısadır. Kızı Nilgül. 1900 yılının ortalarında Girit Adası'nda doğmuş, varlıklı ailesinin İstanbul'a göçü, geniş akraba çevresini parçalamış, giderek ailenin son bireyi haline gelmişti. Bence bir yerlerde, galiba Söke'de akrabaları, yakınları vardı ama onun aksiliğe varan dik başlılığı ve kuruluğa dayanan katılığı, çevresindekileri uzaklaştırmış olmalıydı. Annemin bildikleri de sınırlıydı. Çok güzel Girit yemekleri yapardı, etten çok sebzeye ve zeytinyağlara dönük, lezzetli ve sağlıklı bir mutfak kültürünü taşımıştı ailemize. Galiba babamla en iyi anlaştığı 2 konudan birisi buydu. Az, hafif ve sık yemek yemeli. Şeker, yağ ve et gibi tahrik edici, zevk verici maddelerden uzak durmalı. Anneannemin uzun ve sağlıklı yaşamı belki de dinç ve kimseye muhtaç olmadan geçti ama onu bir kez bile kahkahadan gözleri yaşarmış bir keyifle, hiddetten köpürmüş bir öfkeyle ya da zevkten 4 köşe olmuş bir baygınlıkta görmedim. Babamın anneannemle anlaştığı 2. konuysa annemdi. Her ikisi de annemin ne istediğini bilmeyen ve sorumsuz bir kadın olduğunu düşünürlerdi. Ne tuhaf. Yıllar sonra babamın da benzer bir suçlamayla yaşamının en önemli fırsatını kaçıracağını kim tahmin edebilirdi? Doğrusu anneannemle babamın zeytinyağı, şeker, tuz ve et üzerine anlaştıkları tarih annem üzerine anlaşmalarından çok daha sonraya denk düşer. Belki aralarında konuşmadan, bakışarak, hatta bakışmadan, sezilerek varılmış bu anlaşma, babamla annemin evliliklerinin birinci yılında, ben doğduğumda karşı dairemize yerleşen anneannemle babam arasında aniden oluşmuştu. Ama kısa, kesik cümlelerle kızını eleştiren, homurdanan anneannemin, bunu bizim önümüzde babamın sabrını desteklemek için ortaya koyuşu, hep birlikte yaşadığımız son yıllara denk düşer. Nilgül'ün evcilik oynamadığını anlaması gerekir. Onu büyütürken çok şımartmışım efendim. Birinin kızıma çok ileri gittiğini söylemesinin vaktidir artık. Onun iki kez evlendiğini söylemişti annem. Ama ilk evliliği de ikincisi kadar gölgede kalmıştır benim için. İlgisizliğimden değil, bu tamamen hiç kimseyle yakın dost olmaya yanaşmamış anneannemin mesafeli tutumundandır. Anneannem, Nilgün Hanım'a kimse Nilgün teyze diye hitap edememiştir. Öyle ki onu genç ve güzel bir kadın olarak düşünmekte bugün bile zorlanırım. Durağan, düzenli yaşantısının çizgisi o denli düzdür ki, onun da bir serüvenin parçası, bir aşkın heyecanı ya da bir dostluğun öbür ucu olabileceğine inanmak için zorlanmam bile yetersiz kalır. Bazen onun bir zamanlar annemi yapmak için seviştiğine, gebe kalıp doğurduğuna da inanasım gelmez. Annemle anneannemin kumral dalgalı saçları, ince dudakları, tiz ses tonları ve uzun parmaklı elleriyle kırılacakmış gibi incecik ayak bilekleri birbirlerinin tıpatıp aynı olmasa bu tensel eylemden kesinlikle kuşkulanırdım. Belki en yalnız ve fırtınalı ilk gençlik günlerimde sıcacık kucağını bana açan bir anneannem olmadı ama sonuna dek evini kardeşime ve bana bütün olanaklarıyla sunan, gidilecek bir yer kalmamasına olanak bırakmayan aileden biri olarak sapasağlam kaldı ve direndi. Anneniz Nilgül Hanım'la babanız beyefendi, beğenmese de burası hala evinizdir ve bir evde geçerli bütün kurallar sürecektir efendim. Sürdü de. Annem ve babamın bir daha eve dönmeyeceklerini, dönseler bile artık bir aile olamayacağımızı, onların ayrı ayrı gidişinden bir ay sonra fark etmiş olmalı ki bize böyle bir şey söylemeye gereksinmişti. Babam sık sık telefon ediyor, bizi yemeğe çağırtıyor, biz de onu laboratuvarında ziyaret ediyorduk. Artık laboratuvarındaki küçük odasında yatıp kalkıyorduk. Ne zaman eve geleceğini sormaya çekiniyorduk. Bize eskiden olduğu kadar yakın, sıcak ve sevecen davranıyor, haftalık harçlıklarımızı veriyor, anneanneme de bir zarf içinde ev masraflarını yolluyordu. Anneannem üzerinde Nilgün Hanım yazan uzun zarfı postacının bıraktığı telefon faturası gibi tepkisiz alıp odasına götürüyordu. Yaz bitmek üzereydi ama ne annem ne de babam eve dönecek gibi görünüyordu. Dondurmanın, akşam saatleri binilen bisikletin, basketbol oyununun, yeni beğeni bakıştığım oğlan çocuklarının heyecanı da yaklaşan güzle birlikte albenisini yitiriyordu. Haşlanmış mısır, kızarmış kestane, sırtı alınan kazak ve artık giyilen çorapla birlikte okul, ev ve ne olacağız tedirginlikleri başlamıştı. Annem hala güneydeydi ve telefon ediyordu. Ama babamı artık geceleri laboratuvarda bulamıyorduk. Geç dönüyorum diyordu. O ilk haftalarda yüzüne yapışan şaşkın, tokat demiş ifadesi de değişmiş. Aradan geçen 3 ay sanki onu gençleştirmişti. Sık sık attığı kahkahaların rengi daha canlıydı artık. Sanki bulutların üzerindeymiş gibi uçuyor duygusu veriyordu bana. Zaman zaman dalgınlaşıyor, etrafındaki herkes şeffafmış gibi bakıyor, sonra kalabalıktan uzaklaşıp bir süre sonra aramıza dönüyor gibi ayrılıyordu benliği yanımızdan. Tuhaf tuhaf gülümsüyordu o sıralar. Şimdi düşününce hülyalı, çapkın ve heyecanlı diyeceğim gülümsemeler. Bir şeyler olmuştu babama. Ona ne olmuşsa olmuş ama iyi olmuştu. Acaba annemle mi barıştı diye heyecanlanıyordum. Ama öyle olmadığını annemle telefonda konuşan anneannemden duydum tesadüfen. Yetişkinler çocukların ve gençlerin yanında nasıl da tedbirsiz, fütursuz ve kendilerini beğenmiş davranırlar. Nilgül kızım, bırak bu inadı. Yaz bitti, eğlenceye son. Evine dön. Cırcır böceği gibisin ama kocan da bir peygamber değil. O da bir erkektir sonunda. Senin değil, çocuklarının hatırına sustu bugüne kadar. Her defasında bunu umma. Zalimlik ediyorsun Nilgül. İşini çok seviyor olması gözü dışarıda olmasından daha iyi değil midir? Bak birini buldu diyorlar. El alem senin evine dönmeni beklemez kızım. Teessüf ederim sana. Benimle bu çeşit konuştuğun için. Bir kadınla bir erkek yalnızca o dediğin sebeple ilişki kurmazlar efendim. Evine dön. Vakit varken kocana, çocuklarına sahip çık. Aa evet, rahat batıyor sana. Bir kere geliyorsun hayata ama bu adamla evlen diye ben zorlamadım ki seni. Aşkından okulu bırakıp evi terk etmeye kalkan sendin. Elbette senin tarafını tutuyorum. Ama artık bir genç kız değil, bir genç kız annesisin. Sorumlulukların var Nilgül. Bu kadar emin olmayınız efendim. Çok naz aşık usandırır, bezdirir, bıktırır. Bu kadına tutulursa artık senin nazını çekmez. Neden küçümsüyorsun? Genç henüz, yakışıklı, meslek sahibi bir erkek. Çevrede koca kaygısına düşmüş pek çok hanım var. Canımı sıkıyorsun Nilgül. Beni karıştırma. O benim hayatımdı, seni ilgilendirmez. Ayrıca sana annen olduğumu hatırlatmak lüzumunu hissediyorum. Senin de aynı hatayı işlemeni isteyemem bir annelik görevi olarak. Benim geçmişimi tenkit etmekten seni men ederim Nilgül. Kapatıyorum. Size mutluluklar efendim. Demek babam birini bulmuştu. Babam birini bulmuştu. Babam birini. Babam. Baba. Babamı bütün yaşamı boyunca yalnızca iki kadına mahkum etmiştim. Anneme ve bana. Oysa insanın kendisinden bile sıkılabileceğini bilmiyordum henüz. Kim kimden sıkıldı önce? Hangisi ilkin usandı öbüründen? Annem mi, babam mı? Bunu da bilmiyorum. Bildiğim babaların çocuklarına göre daima koskoca, yaşlı başlı adamlar olduklarıdır. Ne büyük haksızlıktır bu ama hep böyledir. Halbuki o sıralar yalnızca 35 yaşlarındaymış. Siyah saçlı, ela gözlü, uzunca boylu, pürüzsüz tenli, tertemiz yüzlü, çenesinin altında minik bir çukurla karakterize olan hoş bir adammış. O benim babam olmasaydı da o yıllardaki fotoğraflarına baktığımda rahatlıkla bunları söylerdim. Sağlıklı, neşeli ve çok enerjik. Sanırım babamı bu üç özelliğiyle tanımlamak en doğrusuydu. Ve yine öyle sanıyorum ki, eğer kızı olmasaydım babamı bir erkek olarak beğenir, onunla ilgilenirdim. Yıllar sonra babamın sevgilisi Selen'in, onun sevgilisi yerine kızı olmayı tercih edişini söyleyişi geliyor aklıma ve gülümsüyorum şimdi. İnsanların pek çoğunun inanmamış, hiç inanmayacakmış gibi görünenlerin bile özellikle ilk gençliklerinde ömür boyu sürecek, güllük gülistan, tek yastıkta kocanacak bir kadın erkek ilişkisine en saklı, en özel köşelerinde ayırdıkları, gizlice şımartılmış, adeta gelişmesine göz yumulmuş bir inanç bulunuyor. Bu belki de kendimize sakladığımız bir peri masalıdır. Kim bilir her çocuğun masalları sevmesi, her yetişkinin oyuncaklarının büyülü dünyasına duyduğu açık veya saklı ilgi gibi bir şey bu. Koşullanmalar, masallar, eğitim ve geleneklerle bilgiççe açıklamalar yapmak, her şeyi bir çırpıda açıklamak hiç de güç değil ama mantığın ve aklın kabullendiği bir şeye yüreği ikna etmek pek de kolay olmuyor bazen. Annemle babamı görüp izledikten, birçok yürek sancısı yaşadıktan sonra benim bile zaman zaman bir erkekle bir kadının hiç usanmadan, hiç nefret etmeden ve uzun süre, nedir bu uzunluğun birimi, birlikte yaşayıp, sevişip, gülebileceklerine inanmamı daha başka nasıl açıklayabilirim? Bugün pozitif bilim eğitimi almış, mesleğinde başarılı, ayakları yere basan cinsten tabir edilen bir kadın olmama karşın, şimdi bile gizli gizli, kendimden bile gizli, galiba. Annemle babamın çocuk denecek yaşta birbirlerini sevmiş olmalarında hiçbir aykırılık, terslik ya da tatsızlık bulamıyorum. Aksine müthiş şirin ve sevimli geliyor bana. Ama henüz kendileri büyümeden çocuğa karışmalarını haksızlık olarak görüyorum. Bu yüzden yıllarımı onlara öfkelenerek, onlara çok bozularak geçirişimin yorgunluğunu taşıyorum üzerimde. Acımasız mıyım? Neden onları affedemiyorum? Onların da nasıl acı çektiklerini göz ardı mı ediyorum? Kendini tanımadan, ne istediğini bilmeden ciddi ilişkilere girmek, bir insanın hem kendine hem de karşısındakine yapabileceği en büyük haksızlıktır. Çünkü ne istemediğini bilmek çok kolay, fakat ne istediğini bilmek çok güçtür, demişti Selen. Onun söyledikleri üzerinde ince ince düşünülmüş, deneyimden geçirilmiş, iyi ifade edilmiş ve Allah kahretsin hep de doğrudur zaten. Annem 30'larına geldiğinde ortaokula giden koskoca bir kızı ve ilkokulda bir oğlu olan çoluk çocuklu bir kadınmış. Sanırım 20'li yaşlarını çocuk bezleriyle biberonlar arasında yitirmiş olmasının sıkıntısıyla kendini olduğundan yaşlı ve treni kaçırmış hissediyordu. Yine aynı yaşlarda yıllardır değişeceğine iyi niyetle inanıp sabırla beklediği babamın aksine daha ben merkezli, daha dışa kapalı ve işkolik bir adam oluşunu ne büyük bir düş kırıklığıyla yaşamış olmalı. Oysa annem bir sabah uyandığında kocasının onu koluna takıp danslı toplantılara, kokteyllere, yurt dışı gezilere götürecek, işiyle evi arasında kurulmuş bir saat sarkacı gibi yaşamaktan sıkılıp artık sosyal, renkli, gösterişli bir adama dönüşeceğini çok beklemiş olmalı. Kimse değişmiyor halbuki. Çok berbat bir zıtlık ama değişen alışkanlıklarımız, görüşlerimiz ve prensiplerimiz. Peki, bir insanın kişiliği de zaten bunları oluşturmaz mı? Öyle değil mi anne? Çocukken de çevresine ilgisiz, kendi oyuncakları ve kitaplarıyla kurduğu dünyası içinde çok mutlu ve yaratıcı olan babam, yetişkin bir erkekten de başkalarıyla ilgilenmez, en yakın arkadaşlarının karısını yıllar sonra falanca biriyle evlenip çocuğu olduğunda gidip arkadaşını kutladığını anlatırlardı. Güzel bulduğu kadınların bile adlarını unutur, iyimserliği ve iddiasızlığıyla insanları şaşırtırdı. Çok gençken herkesi, her şeyi, hatta dünyayı değiştirebileceğimizi zannederiz. Nasılsa hiç yaşlanmayacak, hiç ölmeyecek ve sonsuza ulaşacağızdır. Oysa duvarda tek bir tuğla olduğumuzu ve ancak iyi bir tuğla olmayı başarmakla yükümlü olduğumuzu görürüz bir gün. Sahi Brecht'in iyi bir adam şiirini bilir misin Nilsu? Bunu söyleyen yine Selen'di elbette. Annemi yargılarken tarafsız olmaya çalışmak zorluyor beni. Çünkü fazlaca saf, iyi niyetli diyor, özensiz, dikkatsiz diyor ve ilgisiz, dalgın diyor. Olduğumu sık sık başıma kakarken anımsıyorum onu. Bu yüzden öbür fiziksel benzerliklerimle hık diyerek babamın burnundan düştüğümün her fırsatta altını çizen annem, kız çocuk olduğum için mi yoksa babama kızdığından mı beni sevmedi, hala anlamış değilim. Belki de ben kendi yaşantısını istediği yöne akan parlak, gösterişli ve hareketli bir ırmakla sulayamayışının tek suçlusu olarak gördüğü babama benzerliğimden ötürü cezalandırılmıştım. Çünkü annemin erkek kardeşim Cem'e baktığı ışıltılı gözlerle bana baktığını ancak çok uğraşarak hayal edebiliyordum. Yine de hiç kimse doğduğu gün annesinin kendisine nasıl baktığını anımsayamaz. Ve her kız çocuğu babasına ne denli tutkun olsa da annesinin dişi kanadının serin gölgesine gereksinir mutlaka. Ben bundan yoksun kaldım hep. Bugün bile hala annemi anlamaya ve ona haksızlık etmemeye çalışıyor olmam belki de bu umutla atılan zavallı bir adımdır ve gereksizdir ve saçmadır. Tüm umutsuzluğuma karşın içimde gizlice taşıdığım, aklıma geldikçe utandığım saklı bir beklentiyi, aslında annesiyle babası boşanmış bütün çocukların her yaşta ve her konumda içlerinde taşıdıklarını çok sonraları öğrendim. Bütün çocuklar için birbirine en yakışan çift anne ve babalardır. Çünkü anne ve baba kelimeleri tıpkı Lego parçaları gibi birbirlerine sımsıkı oturur, uyuşur ve kenetlenir. Belki de en çok bu yüzden çocukluğumun o son yazında sevgilimin ve ilgimin üzerinde iyice yoğunlaştığı babamın bulduğu birisi hazırlıksız sınav korkusu gibi içime oturmuştu. Sakın bu birisi annemin başaramadığını başarıp babamı değiştirmesin, dahası babamı elimden almasın. Çünkü anneler babalarına aşık kız çocuklarının en büyük rakipleri de olsalar sonuçta tehlikesizdirler. Ama birisi bilinmeyendir ve çok tehlikelidir. O zamanlar kadınların yalnızca bir tek babaları olabileceği, en yaşlı sevgilinin bile bir baba yerine geçemeyeceğini bilmiyordum. Kimdi bu kadın? Nasıl biriydi? Neye benzer, nasıl konuşur, nece güler ve bakardı? Babamın birisi beni öyle tedirgin eder, gece ve gündüz düşlerimi öyle sık böler, ıssızlıklarımı korkuyla doldurup keyfimi kaçırır oldu ki, gözümün önünde yüzlerce farklı resimden oluşan Babamın sevgilisinden başka bir şey göremez, düşünemez oldum. Bu bilinmez kadının imgesi giderek babamınkinin üzerine düştü, onu gölgeledi, babamı gözden yitirme tehlikesi yarattı. Ne zaman babamı düşünsem ya da görsem, o hiç tanımadığım, bilmediğim kadını da yanında görür gibi rahatsız oluyordum. Bazen karşımda oturan babama bakınca, bulamaç bir resme, flu bir fotoğrafa bakarmış gibi onu kaybettiğim oluyordu. Sanki karşımda o hiç tanımadığım kadın vardı. Ondan kurtulmak istiyor, onun hayaletini kovabilmek için bildiğim her yolu deniyor ama başaramıyordum. Beni paniğe kaptıran, ter içinde yatağımda ıslatan, her şeyi yitirmiş duygusuyla boğan, tamamen tiksindirici, çirkin, cadolo, sıska, dişlek, sivri tırnaklı, öcü, cırtlak sesli babamın sevgilisinin hayaletiydi. Annem nasılsa eve dönecekti, nasılsa yaz bitecekti. Ama babam ilk kez gidiyordu ve birini buluyordu. Tanrım kimdi? Kimdi bu birisi? Daha önce resimlerin hiçbirinde yer almayan bu birisi şimdi nereye yerleşecek? Kimdi? Kimdi? Kimdi? Masada üç erkek, dört kadın vardı. Babamın arkadaşı diş doktoru Ercan amca, karısı Zerrin, gazeteci şair arkadaşı Erdal Onat ve onun ressam karısı Yücel Onat, babam, hiç tanımadığım iki kadın ve ben. O akşam Cem anneannemle kalmıştı. Dışarıda yenecek bir akşam yemeğinde artık kendisine eşlik edebilecek kadar büyüdüğümü söyleyerek beni koluna takıp salaş bir balık lokantasına götürene dek babam benimdi. Çok gururlanmıştım, mutluydum. Artık aramızda annem bile yoktu, babam ve ben vardık. Burgulu bir uçuşla havalandım, başım bulutlara değdi. Böyle dağınık bir lokantaya daha önce hiç gitmemiştik. Annem böylesine bir yere asla ayak basmazdı. Babam da her çeşit lokantada vakit kaybedildiği düşüncesindeydi. Eskiden, 3 ay öncesine dek, annemin oturduğu yere babamın sol yanına ben oturuyordum ve birkaç hafta sonra 15 yaşına girecektim. Kasıla kasıla oturuyor, masadaki şakaları gülerek dinliyordum. Birden canım yandı, iğne batmış gibi irkildim. Masadaki iki yeni kadından biri mutlaka oydu ve babam beni onunla tanıştırmak için getirmişti. Önce çok korktuğumu anımsıyorum. Zangır zangır titreyeceğimi sandım. Sonra korkunç bir ağlama isteği kapladı içimi. İkisini de yapamadım. Yutkundum, cesur olmaya çalıştım. O sırada tuzlukla biberlik takıldı gözüme. Ne komikti o ikisi öyle. Çok, çok komik. Hiç tanımadığım bir sesle gülmeye başladığımı duydum. Sesim ağlamaya daha çok yakındı. Babam benim neşeli olduğumu düşünüp keyiflendi. Babamın karşısındaki yabancı kadın dikkatle beni izliyor. Sağındaki öbür yabancıysa babamın sandalyesinin arkasından bana doğru eğilip gülüşüme eşlik ediyordu.